Ayrım 4.
Ancak böyle bir kanıtın uzun yıllar sonuç alınamadan aranmasının nedeni, hücre ile içindeki organeli birbirinden ayırma olanağının bir istisna durumu oluşturmasıdır. Bu örnek dışında kalan şimdiye kadar incelenmiş ve Mereshkovski'nin buluşundan bu yana denenmiş bütün öteki durumlarda, ayırma işleminden sonra sadece hücrenin kendisi değil, hücreden yalıtılmış organel de kısa süre içinde ölüp gitmektedir. Kloroplastların, ribozomların ya da mitokondrilerin hücresiz bir sistem içinde merkezinden koparılmış bir hücre fraksiyonu olarak sadece belli bir süre inceleyebilmek amacıyla hayatta tutulabildiklerini daha önce söylemiştik. Bugünkü hücre organellerinden hiçbiri gerçek anlamda başına buyruk, kendi gücüyle kendini besleyip çoğalabileceği bir hayat sürdürme yeteneğine sahip değildir. Ama bu olgu, organelin yeni durumundan kendine dönük yarar ve avantajları çıkartmayı öğrenmiş olduğu anlamına da gelmektedir. Organeller tıpkı bir asalak gibi hayat bakımından önemli bir dizi işlevin sürdürülmesinden vazgeçmişlerdir. Kendi gerçekleştirmedikleri bu işlevler yüzünden de kendilerini ağırlayan ev sahibine asalaklık etmektedir. Gerçi bugün henüz bu işlev ve faaliyetlerin ayrı ayrı neler olduklarını belirleyebilecek durumda değiliz. Ancak belli başlı işlevleri kendileri yerine ev sahibinin gerçekleştirdiği herhangi bir organelin kendi başına yetemeyişinden bellidir. Gel gelelim burada kullandığımız parazit ya da asalak kavramlarının tek yanlı bir yaklaşımın ve değerlendirmenin ürünü oldukları da kuşku götürmez. Söz konusu durumu organelin aleyhine aslında pek de yerinde olmayan bir değerlendirmeyle yansıtmaktadır bu kavram. Oysa organel de fotosentez faaliyetiyle kendine ağırlayan ev sahibine hizmet etmektedir. Başka deyişle bu ilişkide yer alan tarafların her ikisi de bu bir araya gelişten kar sağlamaktadırlar. Böyle bir işbirliği biçimine biyologlar ortak yaşam anlamında simbiyoz adını vermişlerdir. Bugün burada betimlenen en yeni bilgilerin ışığı altında yerleşmeye başlayan görüşe göre ileri düzeyde gelişmiş hücreler değişik alanlarda uzmanlaşmış çekirdeksiz ilkel hücrelerin ortak yaşam sürdürecek biçimde bir araya gelmelerinin sonucudurlar. Bu olgunun sadece kloroplastlar için geçerli olmadığını kanıtlayabilmek için bugün öteki hücre organellerinin ortaya çıkışı konusunda ortak yaşamı biçimindeki birleşmenin oynadığı role kısaca değinmek gerekmektedir. Bunu yapmak için gene söz konusu dönemde ilk okyanuslarda hüküm sürdüğüne inandığımız somut tarihsel duruma geri dönmemiz yararlı olacaktır. Kloroplast içeren ilk hücre tiplerinin kitleler halinde ortaya çıkmasıyla o zamanlar dünya çapında etkin olan ilk beslenme bunalımının da atlatıldığını belirttiğimiz yerde anlatmaya da ara vermiştik. Bu hücrelerin hızla çoğunluğu ele geçirmelerinin sonucunda bir başka hücre tipinin o zamana kadar henüz açlıktan ölmemiş ve öteki organik yapıları yani canlı hücreleri avlamayı tam zamanında öğrenerek haydutça bir yaşama tarzına uyum sağlayan kloroplastsız hücrelerin de yepyeni yaşama olanaklarına kavuştuklarını daha önce belirtmiştik. Gel gelelim bunların şans sonucu buldukları bu yeni besin yepyeni sorunlar getirmekte de gecikmemişti. Bu besin o zamana kadar gıda arzını tek başına karşılayan cansız, abiyotik yoldan oluşmuş büyük moleküller gibi eli kolu bağlı yem olacağı hiç benzemiyordu. Birçok bitkisel tek hücrelinin daha o zamanlarda bile son derece hareketli ve kıvrak oldukları kesin. Suda çırptıklarında kendilerine hareket olanağı veren ince kirpiklerle donanmış alkler, kirpikli bakteriler ya da türbüşon gibi kıvrılarak ilerleyen bakteriler buna örnektir. Bir kez daha bu yeni vesileyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Çevre değişime uğramış, bu kez hayat için gerekli olan besinin özelliklerini tayin edici değişiklikler ortaya çıkmıştır. Böyle değişiklik geçirmiş bir avı yakalayabilmek için avcının kendisinin de hareketli olması zorunluydu. çevrenin değişmesi yepyeni bir gerekliliğin, kendinde yeni özellikler geliştirme, o zamana kadar üstesinden gelinilmemiş bir yeteneği kazanma zorunluluğunun dayatması demekti. Ya bu gelişmeye ayak uydurulacaktı ya da yok olmak göze alınacaktı. Yüzen avını yiyen büyük hücrenin, büyüklüğünden gelen üstünlüğünün avı kolayca elinden kaçıracak olduktan sonra ona yararı neydi ki? Gene evrimin bu aşamasında da donanımları ve yetenekleri besinin yeni ortaya çıkan özelliklerine uymadığından sayısız hücre yok olup gitmişti. Bu hücreler çevrenin uğradığı bu değişime uyum sağlamayı bir türlü başaramamanın faturasını ağır ödemişlerdi. Ama gene bu aşamada da büyük bir olasılıkla zamanında ayak uydurucu dönüşmeyi gerçekleştirebilen çok az sayıda hücre var olmuş olmalıydı. Bu hücreler kendilerine hızlı bir hareket yeteneği sağlayan, böylece de ele avuca sığmayan avı kolayca izleme olanağı veren bir aygıt elde etmişlerdi. Bu aygıt bugün kamçı adını verdiğimiz organeldi. Sözünü ettiğimiz bu organelde ona bugün bile hala sahip olan hücre tarafından zahmetli ve ağır yürüyen bir gelişmenin ardından adım adım oluşturulmamış, tersine ortak yaşamsal iş bölümü ilkesince hazır bir birim olarak var olan hücreye katılmıştır. Söz konusu durumda ihtiyaç duyulan faaliyeti ortak yaşam topluluğuna taşıyan spiroket adı verilen bir canlıdır. Biyologlar az önce değindiğimiz minicik, tirbişon tarzında inşa edilmiş yılan gibi kıvrılarak ve dönerek öne doğru hareket eden çekirdeksiz bakterilere bu adı vermişlerdir. Bu yeni durumda da hem hücre hem spiroket işbirliğinden yararlar sağlamışlardır. Yüzeyine ilk kez bir spiroketin yapıştığı aç hücre birdenbire besin arama konusunda şansını iyice artıracak biçimde hızlandığını görmüş olmalı. Küçük spiroket ise daha önce bir başını yutamayacağı kadar büyük olan hücrelerin bu kez yapıştığı hücre tarafından parçalanmış küçük artıklarından kolayca beslenmeye başlamıştı. Bu yoldan kamçıya kavuşma sürecinin geçiş ya da ara biçimlerini bugün hala var olan tek hücrelilerde saptamak mümkün olmuştur. Ayrıca elektron mikroskobu aracılığıyla kamçıların ince yapısı içinde olduğu kadar bugün hala kendi başına yaşayan spiroketlerde yapılan incelemelerde keşfedilen gelişmenin bu yoldan gerçekleştiğini doğrular niteliktedir. Hücre düzlemindeki bu işbirliği ilkesinin son bir örneği mitokondrilerle ilintilidir ve bazı bakımlardan özellikle de biz insanlar yönünden belki de önemli örneklerden biridir. Önce şöyle bir anımsayalım. Mitokondrilerin içinde canlılara enerji sağlayan solunum süreçleri gerçekleştiği için bunlar hücrenin enerji santrali diye tanımlanan organelleridir. Solunum ise yakma demektir ya da kimya diliyle daha kesin tanımlamak istersek büyük moleküllerin öncelikle de üzüm şekerinin daha küçük parçalara su ve karbondioksite ayrıştırılması demektir. Bu parçalanma sırasında elementleri birbirine bağlayıcı enerji boşta kalır. Başka deyişle böylece enerji elde edilir. Bu da oksijenin yardımıyla mümkün olur. Peki de enerjiyi ancak oksijen kullanarak açığa çıkartabilen mitokondriler daha önce Enikon'u açıkladığımız gibi içinde serbest oksijenin nebzesinin bulunmadığı, daha doğrusu bulunması halinde oksitleyici gücünün gelişmeyi sonuçta bugün bizleri meydana getiren bütün o büyük moleküllerin ve biyopolimerin meydana gelmesini kesinlikle önlemiş olacağı bir ilk ya da ilkel atmosferde ne yapabilirlerdi ki? İnsan bu soruyu karşısına aldı mı? Mitokondrilerin aslında çevre ve ortam koşullarında ortaya çıkan bir değişmeye karşılık gelen bir tepki oluşturduklarını anlamakta gecikmez. Çok kısa bir süre önce ayakları üstüne basmış hayatın meydan okuyuşuna karşı bir tepki. Aksi halde yaşam denen olgunun daha başlangıçta sonu geleceğinden öyle ya da böyle doğru çözümle aşılması gereken bir bunalıma bir yanıt. Bugün mitokondrilerin doğuş ve gelişmesine ilişkin bildiklerimiz, daha doğrusu varsaydıklarımız bu saptamanın doğruluğunu onaylar gibidir. Görünen mitokondrilerin bir bölümde değindiğimiz başka bir organel tipinden, yani kloroplastlardan gelen ve bütün hayatı tehdit eden ölümcül bir tehlikeye karşı bir yanıt, bir çözüm olarak ortaya çıktıklarıdır. Gene burada olup biteni daha iyi kavrayabilmek için konuyu biraz açmamızda yarar var. Henüz içinde oksijen bulunmayan ilkel atmosferde varlıklarını sürdüren hücrelerin gerekli enerjiyi nereden buldukları sorusuna kısa da olsa değinmemiz gerekmektedir. Bugün bile bu anaerobik hücreler dediğimiz oksijensiz yaşayabilen hücrelerin ardıllarıyla hala karşılaşmamız mümkün olduğundan bu sorunun yanısı da oldukça basittir. Başka deyişle, bu türden hücrelerin madde özümleme süreçlerini tüm ayrıntılarıyla gözlememiz söz konusudur. Sonuç, anaerobik canlılar işleyebilmeleri için gerekli enerjiyi solunum yoluyla değil, kimi istisnaları bir yana bırakacak olursak, mayalanma dediğimiz bir tür parçalama süreciyle sağlamaktadırlar. Nispeten çok miktarda molekülleri bağlayıcı enerji içeren ama aynı zamanda kolayca parçalanabilen tipik moleküllerden biri üzüm şekeri molekülü, yani glikozdur. Bu nedenle glikoz en önemli ve yaygın besin maddelerinden biridir. Bugün var olan oksijen soluyucular bile glikozu parçalama sürecinin ilk adımlarını anaerobik, oksijensiz yoldan gerçekleştirdikten sonra oksijenle yakma işlemlerine geçerler. Bütün canlı hücreler glikozu ve besin olarak kullandıkları bütün öteki molekülleri deyimi yerindeyse taksit taksit birbiri ardından atılan birçok ayrı adımda parçalarlar. İlk bakışta bu gereksiz yere dolambaçlara sapma gibi bir izlenim veriyor. Gel gelelim büyük bir molekülün nihai öğeleri olan su ve karbonmonoksidi bir anda tek bir aşamada ayrıştırma sonucunda ortaya çıkacak enerji miktarının yüksekliğine hiçbir canlı hücrenin dayanamayacağını unutmamalıyız. Bu nedenle hücreler işi yavaştan alırlar. Vücudumuzu oluşturan hücrelerden her biri enerji verecek besin olarak tanımlayabileceğimiz glikozu en az iki düzine birbiri ardından gelen tek tek adımla daha önceden tanıdığımız bu işe özgü bir enzim tarafından başlatılan işlemlerle parçalar. Sürecin böyle adım adım ilerlemesi hücreye parçalama işleminin hızını olduğu kadar parçalanmış moleküllerden açığa çıkan enerjinin serbestleşme sürecini denetim altında tutma ve glikozun ayrıştırılmasının tıpkı bir zincirleme tepkime gibi hızla gerçekleşmesini önleme olanağı sunar. Bu ayrıştırma sürecinin yaklaşık ilk 10 adımı oksijenle solunum yapan bir hücrede de oksijene başvurmadan anaerobik yoldan gerçekleştirilir. Bu arada glikoz sadece bir ara ürün olan ve sirke asidi gibi kokan keton asidi ortaya çıkana kadar parçalanır. Oksijen işin içine katılmadığı sürece parçalama süreci bu aşamada takılır kalır. Ayrıştırmanın sürmesi ve keton asidi içinde hala içerilen kimyasal enerjinin serbest kalması ancak oksijenin katkısıyla mümkündür. Solunumun bu ilk ve oksijensiz adımı biyokimyacının mayalanma dediği süreçle özdeştir. Bu, iyi düşünüldüğünde alabildiğine önemli sonuçları olan bir saptamadır. Üzüm şekerinin bölünmesindeki ilk adımın mitokondrilerin içinde değil de hücrenin organellerden yoksun, arkaik plazma bölgelerinde gerçekleştiği bulgularından sonra mayalanma olayı daha da ilginçleşmektedir. Bir önemli ve son buluşta anaerobik mayalanma ilkelerine göre gerçekleşen kısmi parçalanmanın hala yaşayan oksijen solumayan canlılardan çoğunun enerjilerini edindikleri madde özümseme sürecini temsil etmesidir. Bu, söz konusu anaerobik canlıların enerji adına yapıp yapabileceklerinin en üst sınırıdır. Glikozu sadece keton asidine kadar ya da ketonla akraba ürünlere kadar ayrıştırabilirler. Üzüm şekeri besininden bundan öteye yararlanamazlar. Oksijensiz olanaksızdır bu. Bütün bu bulgular mayalanma denen madde özümseme sürecinin, glikozu ayrıştırma işleminin en eski, ilkel biçimini temsil ettiği düşüncesini doğrulamaktadır. Oksijensiz atmosfere uyum sağlamış ilkel hücreler, bu ilkel parçalama süreci sayesinde beslenmelerini gerçekleştirebilmişlerdir. Yetersiz parçalama nedeniyle, mayalanma yoluyla besinden yararlanmanın da tam gerçekleştirilmemiş olması, ortalıkta yeterince besin bulunduğu ve hücrelerin faaliyet ve işlevlerini yerine getirirken fazla enerjiye gereksinme duymadıkları sürece bir sorun oluşturmamış olmalıdır. Ama işte bir kez daha gezegende işler değişmeye yüz tutmuştu. Kendisi sonlu olan ve durmadan değişip dönüşen bir dünya, sonsuz ve değişmez olanı kesinlikle içeremez. Sırf fiziksel güçlerin etkileri yüzünden kozmik alanda denge namına bir şey bulunmuyorsa, yeryüzünde sözünü ettiğimiz aşamada artık alabildiğine karmaşıklaşmış koşullar altında dengenin korunabilmiş olduğunu nasıl varsayabiliriz ki? Durumun bu kez de çığırından çıkmasının nedeni kloroplastların etkinliğinde aranmalıdır. Kloroplastların ortaya çıkışının ilkel dönemin hücresini kıtlıktan, yok olmaktan nasıl kurtardığını daha önce anlatmış ve söz konusu organellerin sürekli olarak hücreye besin sağlama işlevini hala bugün de yerine getirdikleri gerçeğine değinmiştik. Bütün her şey gibi kloroplast etkinliğinin de iki ayrı yüzü vardır. Fotosentez sadece hücreye yararlı enerjiyi sağlamakta kalmaz, aynı zamanda bütün öteki madde özümseme süreçlerinde etkin maddeler gibi atık maddelere de yol açar. Artık ya da atık ürünler yüzünden önceleri herhangi bir sorun doğmamıştı. Işıksal kimyasal yoldan enerji elde etme yolunun ilk gelişim basamakları, daha sonraki evrelerin tamamen gelişmiş fotosenteziyle karşılaştırıldıklarında onlara göre iyice ilkel ve doğal olarak çok daha etkiliydiler. Böyle olunca da çevreyi değiştirecek boyutlarda atık ürün bırakmaları da söz konusu olamazdı. Gel gelelim, bu ilk basamakları izleyen milyonlarca yıl içinde gitgide yepyeni ve daha etkili çalışan kloroplast tipleri de ortalıkta görünmeye başladı. Çok çok uzun bir gelişme döneminin ardından gerçekleştiğine kesin gözüyle bakabileceğimiz en son adımsa fotosentez süreci için vazgeçilmez madde olan hidrojenin kloroplastlarca su molekülünün H2O'nun parçalanıp oksijen ile hidrojenin birbirinden ayrılması sonucunda elde edilmesiydi. Bu yoldan ulaşılan modern fotosentez biçiminin enerjiyi bu biçimde elde etme olanaklarından en üst düzeyde yararlanmayı mümkün kıldığı bilinmektedir. Bugün bildiğimiz kadarıyla enerjiyi su molekülünün parçalanmasıyla elde etme yolu günümüze kadar öyle önemli bir değişime uğramadan kullanılagelmiştir. Enerji elde etme yolundaki bu son adımın hücrelere sağladığı başarının çok eski tortulardaki belirtileri bu enerji elde etme yönteminin etkisi bakımından yeterli kanıt sunmaktadır. Fotosentezin bu en son biçiminin evrimce bulunmasının mavi yeşil alglerin korkunç boyutlarda çoğalmasına yol açmış olduğu ve çoğalmanın büyüklüğü söz konusu alglerin kalıntılarından oluşmuş fosil tortuların ihtişamından da bellidir. Ancak bu başarının temelinde yatan özgül süreç değerlendirilememiş, atık madde olarak oksijeni geride bırakıyordu. Mavi yeşil algler ve onların ürünü olan kloroplastlar daha önce söylediğimiz gibi suyu öğelerine ayrıştırmaktaydılar. Ama geriye oksijen kalıyordu ve kloroplastların oksijeni değerlendirilebilecek bir alanları yoktu. İşte bu yüzden olgunlaşmış kloroplastların ortaya çıkması sözünü ede geldiğimiz o ilkel başlangıç atmosferinin de sonunun başlangıcı anlamına gelmekteydi. Kloroplastlar kütleler halinde başarıyla çoğalırken oksijen üretmek zorunda kalmışlarsa o zamana kadar bilinmeyen bu gazın o andan itibaren atmosferde birikmeye başlamış olması gerekir. Bu andan itibaren yeryüzü atmosferindeki oksijen miktarı durmadan artmaya başlamıştır. Sonuç, o zamana kadar meydana gelmiş bütün hayat biçimlerinin dünya çapında yok olma tehlikesiyle baş başa kalmalarıdır. Çok az bir miktarda da olsa oksijenin varlığına karşı koyacak biçimde hazırlıklı tek bir organizma bile yoktu yeryüzünde. Oksijenin büyük ölçüde kimyasal aktivitesi yüzünden bütün organik maddeleri kısa sürede oksitleme tehlikesi taşıyan bir gaz olduğu düşünüldüğünde durumun açmazı daha da anlaşılır olmaktadır. Elbette kendilerine özgü güvencelerle, örneğin oksijeni nötrleştirici enzimlerle, atmosferin bu yeni öğesinin oksitleyici gücüne karşı kendi korumayı beceremeyen bütün organizmalar için bu tehdit geçerliydi. Oksijen yeryüzünde ilk kez bu yoğunlukta ortaya çıktığında bütün yeryüzü yaşamını tehdit eden öldürücü bir gazdı. 3. Rastlantı sonucu uyum mu? Tekrar tekrar ortaya çıkan kıtlıklardan sonra bütün canlılar olabilecek en büyük felaketle burun buruna gelmişlerdi. Bu alabildiğine geçmişin derinliklerinde kalmış çağa ilişkin bildiklerimiz ne kadar boşluklarla dolu olursa olsun, bütün bilim adamları o günlerde o zamana kadar ortaya çıkmış hemen bütün canlı biçimlerinin gezegen çapında bir felaketle birlikte yok olmuş olmaları gerektiği konusunda ortak kanıya sahiptirler. Canlıların tümü de oksijen zehirlenmesinden ölmüşlerdi. Aralarından sadece çok azı bu felaketi atlatmayı başardı ve hayatın o zamana kadar biriktirip getirdiği değerli deneyimlerden yararlanarak bir sonraki döneme geçebildi. Sanki kötü bir ruh gezegeni bir zehir bulutu içine sarıp sarmalamıştı. Ancak neden bu kez de dıştan gelmemişti? Daha önceki bütün bunalımlarda olduğu gibi bu bunalıma da hayatın kendisi yol açmıştı. Yeryüzü bir tiyatro sahnesi değildir. Çevre üzerinde hayat oyununun oynandığı edilgen bir sahneden başka bir şeydir. Hayatın ortaya çıkması yeryüzünü temelden değişikliğe uğrattı. Bu değişmeler de gene dönerek hayatın kendisini etkilediler ve seçtiği gelişme rotasının yönünü belirlediler. Hayat ile yeryüzündeki çevre arasındaki diyaloğun çevrenin hayatı meydana getirmesiyle başladığını burada hatırlamakta yarar var. Çoğu insanın gözünde hala edilgen bir sahne olan çevre, diyaloğu ilk kez başlatan aktif taraf olmuştur. Oksijensiz bir atmosfer, ultraviyole ışığının ve öteki enerji türlerinin etkisiyle, o ilkel okyanusların başlangıçta iyice steril sayılacak suları içinde gitgide daha karmaşık molekülleri, sonunda da biyopolimerleri meydana getirdi. Bu moleküllerden ve polimerlerden ilk canlı hücreler oluşur oluşmaz, biyopolimerlerin birikimleri öne alınmaz bir biçimde gerilemeye başladı. Bunlar artık besin olarak öteki canlı hücrelere hizmet etmeye yöneldiler ve abiyotik yoldan ürediklerinden çok daha hızlı bir biçimde tükenmeye yüz tuttular. Hayatın ilk kez ortaya çıkmasının hemen ardından çevreye yönelik bu etkisinin sonuçları sözüne ettiğimiz besin kriziydi.